Ayrım 11.
Nereden bileyim Mori? Kapılı kapılar ve pencereler ardında neler olduğunu. Sen ne diyorsun? Dinliyorum. Eski çoça yalan hepsi diye bağırdı. Paçavralar onların arkasından sana bunları yetiştiriyorlar. Duyduğuna göre Zehra kocasını sayan, Allah'tan ve Muhammed'in kılıcından korkan namuslu bir kadınmış. Katerina daha sakin, belki öyledir dedi. Hanımcığım, gelip sana böyle laf yetiştirenleri kapı dışarı et. Para verme onlara, göreceksin. O zaman başka türlü konuşacaklar. Böyledir bunlar. Parayı verenin düdüğünü çalarlar. Ağaoğlu Zehra'nın güzelliğini duymuştu. Ve bir gün yanında yardımcı olarak çalışan kocası Turgut ile konuştu. Turgut dedi. Duydum ki evli misin? Biraz ciddileşmiş gibi yaptı. Karı kocanın ayrı yaşaması hoşuma gitmez. Erkek bütün gün çalışır ve aklı karısının apış arasındadır. Böyle olunca da işlerini karıştırır. Ama karısı yanında oldu mu yatışır ve zevkle çalışır. Git hanımını getir. Burada yanında kalsın. Herif efendisini iyi tanıyordu. Karısı güzel olan kişi onu adaya getirdi mi boynuz takmakta da gecikmiyordu. Kocası ormanda ocaklar için çalışırken efendisi hediyelerle gidip karısını buluyordu. Ağoğluydu, yakışıklıydı, güzel kokuyordu. Hediyeleri hiçbir kadın geri çevirmiyordu. Yani Zehra'sı orada bir güzel oturuyordu. Kocası tatil günlerinde gidip onu görüyor, kışında efendisi adadan ayrılınca alıp yanında getiriyordu. Öteki gün Alkibiades kayığına atladı ve şehre çekti. Turgut'un evini öğrendi. Piyasaya indi, çeşitli yiyecek ve içki aldı. Bunları Zehra'nın evine yolladı. Hanıma bunları büyük çorbacı Alkibiades Efendi'nin yolladığını söyle. Hazırlasın bunları de. Akşam onlara yemeğe geleceğim. Akşam olunca gidip hanımı buldu. Nazikçe iyi akşamlar diledi. Sağlığını ve başka şeyler sordu. Zehra Hanım Efendi, Allah güzeli, amorfiyatu Allah. Kocan sana selamlarını söylememi rica etti. Benim burada yemeğe ve yatığa kalmamın onun şeref vereceğini söyledi. Bu misafiri kabul ediyor musun hanımefendi? Böyle dedi ve cebinden hediyeleri çıkardı. Altın küpe ve iki bilezik. Bunları masaya bıraktı pırıl pırıl. Kadın aç gözlerle altınlara bakıyordu. Bir an için konuşmadı. Sonra ağzını açtı. Çorbacı efendi emret dedi. Ve altınlara bakarak tatlı tatlı gülümsedi. Ne yakışıklı Ağoğlu köpek diye düşünüyordu. Ağoğlu da ne güzel kadın namussuz diye düşünüyor ve içinde arzusunun kabardığını hissediyordu. Emretmek, ben bir nilüfer ve gül çiçek, nüfora ketirantofulo olan Zehra Hanım Efendi'ye nasıl emrederim? Sen ne istersen ne dersen o olacak. Allah için sarraflarda daha başka altınlar da var. Güler yüzle, neşeli, yavaş ve tatlı konuşuyordu. Büyülemekte büyük hüner sahibiydi. Kadın masaya ütülenmiş tertemiz beyaz örtü serdi. Servisleri, tabakları getirdi ve efendinin yemeğe hazır olup olmadığını sordu. Efendi kadına yanına oturmasını ve birlikte yemek yemelerini arzu ettiğini söyledi. Kadın yavaşça yemekten yeni kalkmış olduğunu, öyle olmasa bile böylesine büyük bir aile aynı masaya oturmayacağını söyledi. Orada onun arzularını yerine getirmek için bulunuyordu. Ağoğlu yine... Güzel kadın, uyanık diye düşündü. Yedi içti, adının harflerini taşıyan altın ağzına sigara takıp yaktı ve istirahat etmeleri için kapıyı kapatmasını söyledi. Kadın odayı hazırlayıncaya kadar çorbacının onu mazur görmesini rica etti. Yavaş yavaş sigarasını ve içkisini içiyor, gıcıklayıcı hayaller kuruyordu. Sevişme zevkinin beklentisinden vücudunun karıncalaştığını hissediyordu. Bir anda sabrı taştı, ayağa kalktı. Zehra Hanım dedi tatlılıkla. Cevap alamadı. Zehra Hanım diye seslendi ve öteki odaya yürüdü. Oda hazırlanmış ama hanım yok. Yorgunun üzerinde bir not. Aldı ve ağır ağır okudu. Ağır uykusunda rahatsız etmemek için yatmaya bir komşuya gitmişti. Ağır'a iyi istirahat ve tatlı rüyalar diliyordu. Bir mastika daha içti, sigara yaktı. Kokulu sakalını okşadı, acı acı güldü. Tertip etmek bir Zehra diye mırıldandı. Beni iyi atlattın. Ama Allah'ın daha başka geceleri var. Evden çıktı ve hanımın yolunu tuttu. Seni adaya getireceğim diye düşündü. O zaman görürsün dünya kaç bucakmış. Katerina kararını vermişti. Kaynanasını ve görümcesini çağıracak ve onlara her şeyi anlatacaktı. Artık çekemeyecekti. Daha önce söylemiştik. Nikolas ve Niki ve diğerleri durmadan bir oğul bekliyordu. Hesaba göre 9 ay geçmişti. Ama kadın hala bütün kalplerini şeyle doldurarak o nazlı oğlanı dünyaya getirmiyordu. Nikolas karısının şişkin karnına dokunuyor, bazen kulağını dayıyor, guruldamalar uzatıyor, ağlıyordu. Haydi Nikiciğim, numara yapma. Nasıl bir arzuyla onu beklediğimi bilsen, benim için onu zamanından önce doğururdun. Saygılı kadın sanki fabrikaymış gibi utanarak Nikola diyordu. Elimde olsa arzunu yerine getirirdim. Ama bu Allah'ın işi. Oturuyorum Nikola. Günleri sayıyor. Saymak için kafa çatlatıyorum. Şaşırmış olacağım. Yoksa başından doğru tutmadık mı diyorum. Halikarnas Hostel'den iki defa doktor getirdiler. İki tane de biri Türk, biri Yunan'da bu işten anlayan kadın. Onu muayene ettiler. Hepsi de aynı fikirdeydi. Gebelik normal olmuştu. Günleri şaşırmışlardı. Aris düzenli olarak onu görmeye geliyordu. Söylemese de bu ölçülü kadını seviyordu. Bunu ona belli ediyordu. Onu şunu bunu getirdiği olurdu. Doğru Nikki'nin hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Çünkü o da ağa kızıydı. Ama Aris'in onu düşünmesi hoşuna gidiyordu. Onu yemeğe alıkoyuyordu. Bazen yatıya kaldığı da oluyordu. Anneleri Kira Maria, Nikolas ve Aris'in mektubuna olarak ayrılığa geçti. Bazen Aris de, bazen de Nikki'nin hatırı için daha uzunca Nikolas'ta kalıyordu. Bir sabah gün ardıktan az sonra hesaplarına göre 9 ay 17 gün sonra sancılar başladı. Konak ayağa kalktı. Nikolas adamları arabaya Halikarnassos'a giderek doktorları getirmelerini emretti. Doktorlara hazırlanmalarını bildirmek için ve şehirde olsun, adada olsun kardeş Alkineris'i bulup haber vermeleri için atlılar da yola çıktı. Son atılan saat geldi. Her şey iyi görünüyordu ama heyecan ve onu sarmıştı. Lengerlerde su ısıtılıyordu ama bir sağda öbürü solda iki eda kadın başında bekliyordu. Kira Maria yatağın demirine yaslanmıştı. Gelininin şişkin karnına edilerin onu dokunun elleriyle bakıyor, arada sırada teselli edici tatlı bir söz söylüyordu. Memnun görünüyordu. Nikolas soğukkanlılığını kaybetmişti. Gidip geliyor, soruyor, teni siliyor, karısının başına eğiliyor, duygulanmış bir halde gülümsüyor ve alnını öpüyordu. Cesaret Nikiciğim, cesaret, korkanımı. Korkanımı hanımcığım. Oğlumuz yolda, doktorlar gelmek üzere. Annesine dönüyordu. Ne dersin anne, unutulmaz babamızı yeniden canlandıracak olan genç Iraklısı geliyor. Çenesi durmuyordu. Sinirli sinirli hareket ediyor, gidip geliyor, yine heyecanlı bir yavrucasını soruyor, yine karısını öpüyor ve ona sevgi sözleri söylüyordu. Anneleri gizliden keyifle gülümsüyordu. Acayip fikirlerini anlamadığı bu boşuna buyruk oğlunun yumuşadığına ve Allah adına oğluna ve karısına dikkat etmelerini rica ettiğini görüyor ve duyuyordu. Ne şiddetli bir arzuyla çocuğu, hele oğlu olmasını istediğini biliyordu. Oğluna, yapma öyle diyordu. Sakin ol Nikola, her şey onu gösteriyor ki normal dönüm olacak. Nikimizi korkutma. Aris işini bırakıp koşa geldi. Atından indi, sesi verdi. Dışarıdaki beş memur batırmağı ve elin iç merdivenine acele çıktı. Kapıyı çaldı ve girip giremeyeceğini sordu. Annesi hayır diye bağırdı. Ve Nikolas koşup kapıyı açtı, dışarı çıktı. Ve yaşlı gözlerle kardeşinin boynuna sarıldı. Ona beklemekte oldukları büyük saatin geldiğini söyledi. Babalarının adını yaşatacak olan ilk oğul. Aris onu kolları arasına sıktı ve okşamaklı omuzlarına vurdu. Onu öptü. Cesaret kardeşim, Allah'ın izniyle her şey yolunda gidecek. Evet Aris'ciğim, Allah'ın izniyle öyle olacak. Aris gülümsüyordu. Ona nikesini ve acayip teorilerini hatırlatmak isterdi. Ama zamanı değildi. Nikolas, tüfekleri hazırla dedi. Papaza adam yolla. Hemen kiliseye gitsin ve duaya başlasın. Ne söyle, Iraklısımız doğar doğmaz kampanalar çalsın, tüfekler patlasın. Hizmetçilere söyle, adamlarımıza ziyafet hazırlasınlar. Ve onlara söyle, önümüzdeki pazar eğlence yapacağız. İsteyen istediği kadar yesin, içsin ve hediye dağıtacağım. Aris aşağı inip emirleri verdi. Sigara içmek ve onu beklemekte olan Emin'i görmek için avluya çıktı. Emin heyecanlıydı ve büyük kardeşi için endişe içindeydi. Atlılar yola çıktıktan 3 saat sonra doktorlar geldi. Çantaları açıp önlüklerini giydiler, ellerini yıkadılar. Birer birer kadının karnını yokladılar. Koca bir çocuk geliyordu dünyaya. Yoksa 2 mi? Nikolas neredeyse eğer 2 ise ana babama olan borcumu 2 misle dönmüş olurum diye bağıracaktı. Nikki uzun bir çığlık attı. Ortalıkta hafiften öksürük sesleri ve iç çekmeler duyuldu. Doktor karına dokundu, genişlemeyi, gevşemeyi, kasılmaları hissetti. Az miktarda kırmızımsı sıvı aktığını gördü ve başını çevirmeden meslektaşına saati geldi dedi. Öteki başını salladı ve Nikolas ile Kira Maria'dan dışarı çıkmalarını rica etti. Sen çık Nikola, ben kalacağım. Gelininin başucunda durdu. Mendiliyle onun alnını ve saçlarını sildi. Alışkın olmadığı halde ona şefkatle konuştu. Ama o anda kelimeler kendiliğinden ağzından dökülüyordu. Gelinine acıyor, iyiliği ve sabrından ötürü onu seviyordu. En büyük oğlunun nasıl başına buyruk ve zor bir insan olduğunu bildiğinden Nicky'nin sabrını ve ona gösterdiği ihtimamı takdir ediyordu. Nicky, Panaya, Meryem ana. İsa'ya ve Ayı Nefter ise dualar mırıldanıp bağırıyordu. Ağırlık hissediyordu. Birden büyük bir sancı, sonra gevşeme, sonra bir zevk duygusu. Kasılmasız, gevşemesiz, garip bir zevk. İçgüdünün en tepe noktası. Sallantısız, dengeli, tatlı bir zevk. Yeniden sancıları tutuncaya ve çığlıklar ve inintiler yeniden başlayana kadar. Nikolas dışarıda kapıda bekliyordu. Sırtını duvara vermiş düşünüyordu. Hayır, düşünebilmesi imkansızdı. Beyni ağır, boş. Akıntılar çoğalmaya başladı. Kan. Ama çocuk hala çıkmıyordu. Geleceğine dair hiçbir işaret de göstermiyordu. Ve aniden bacakların arasındaki derinlikten, gurultular, rüzgar hışırtısını, hafiften çığlığını hatırlatan sesler duymaya başladı. Ve karnının şişliği iniyor. Nicky, ah diyerek içini çekti. Sırılsıklam olmuş yanağını yastığa çevirdi, gözlerini yumdu. Bir saniye sonra başını kaldırıp, oğlum anne, diye mırıldandı. Sakin ol Nicky, henüz bilmiyoruz. Ama şimdi hepsi biliyordu. Gebeliği hayali gebelikti. Anneleri dışarı çıktı ve hala kapalı gözlerle sırtını duvara yayıştıran oğlu Nikolas'ı kucakladı. Nikolas, anne diye bağırdı. Oğlan mı? Sakin ol Nikola diye fısıldadı annesi. Oğlunun saçlarını okşayarak Allah'ın takdiri değilmiş. Nikolas biraz buruk, o halde kız dedi. Halbuki ben ne hayaller kuruyordum anne. Daha gençsiniz, o da olur. Nikolas yetişip de gerçeği duyunca öğrenmek istedi. Doktorlardan biri şiddetle anne olmayı arzu eden kadınlar ne olur bu dedi. Onlar farkına bile varmadan kendiliğinden olur. Gerçekten gibi olduklarını sanırlar. Ya sancılar ve diğer şeyler? Normal gebelikte sancılar hacmi 7 katına çıkan yayından gelir. Diğer doktor bizim durumumuzda diye konuştu. Ağrılar o kadar şiddetli değil. Kadın konuşulanları duyuyor ve kendi kendine telkinde bulunuyor. Gerçekten sancıları olduğunu sanıyor. Sinirli kadınlarda görülür bu. Ya da psikopat diyecekti ama kaçında. Ama elimizdeki durum öyle değil. Hanımefendi sakin bir kadın ve gayet normal. Burada dedi öbürü, daha önce sözünü ettiğim durumla karşı karşıyayız. Ve sıradan bir şeydir bu. Kadının anne olmak için duyduğu şiddetli arzu. Yakın, iç kanım olduğunu sanıyorum. Tabii doğumdaki gibi olur, kan ve akıntı. Aradan bir yıl geçti. Benimkiden çocuk yapabileceğine dair bir işaret gelmiyordu. Böyle bir işaret ortaya çıkmadan da zaman akıp gidiyordu. Bir gün Nikolas onu yazıhanesine çağırdı. Kapıyı kapattı ve onunla konuştu. Yüzünde ciddi, biraz da sert bir ifade vardı. Gözleri parlıyordu. Ciddi bir karar almış olduğunu görüyordu. O anda karısını acıyor ama onu sevmiyordu. Hatta belki biraz tiksinti bile duyuyordu. Ona bir çocuk verememişti. Ona baba olmak, babası Iraklısın adını yaşatmak ve ondan kalan malları miras alacak ve çoğaltacak bir oğul sahibi olmak arzusundan bahsetti. Ne var ki Allah ya da şeytan ona bu zevki çok görüyordu. Dinlen ki, seni seviyorum, sayıyorum, sana değer veriyorum. İyi insan, güvenilir dost, sadık etsin. Bu bakımdan senden şikayetim yok. Sustu. Altın tabakasını aldı, sigara çıkarıp yaktı. Kardeşim Alkibiades'in karıştırdığı halkları duyuyorum. Ve sana samimi olarak söylüyorum. Adınızı karalıyor. Ben ne onun gibi olabilirim ne de onun gibi yapabilirim. Ben Alkibiades değilim. 6 yıldır evliyiz ve bir başka kadına el atmadım. Bunu gururla söylemiyorum. Elimi sallasaydım ellisini bulurdum. Ama yapmadım. Kendime ve babamın bize bıraktığı isme saygım vardı. Tabii sana da. Ne var ki şimdi Nicky, sıkı dur. Sana büyük bir laf etmenin saati geldi. İki şey var. Ya boşanırız ya da başka bir kadının almama izin verirsin. Genç bir güçlü. Onu bir yıl tutacağım. Bana oğlan doğurursa, kız da olsa çocuğu yanında tutacağım. Sen de onu kendi çocuğun gibi seveceksin. Kadını ise buralardan uzaklaştıracağım. Dirilmesini verip ona bir delikanlı bulacağım. Bir yıl içinde doğurursa o zaman suç bende demektir. Yine evlendireceğim onu ve ikimiz bir arada kalacağız. Sana bunu söylediklerini düşün, taşın. Yarın bir gün, bir hafta içinde bana söyle. Kararımı almak istiyorum.
Ayrım sonu.